kadına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Ayşe Yücel.
Kadına Dair Her Şey programımızdan bu haftada merhaba sevgili dinleyiciler. Geçen hafta söz aldığımız üzere eğitimci yazar Sayın Abdullah Yılmaz'la 2010-2011 eğitim öğretim yılında anne babaların çocuklarına karşı takınmaları gereken tavır neydi, tutumları ne olmalıydı, bunları konuşacağımıza dair söz almıştık. İşte bu haftada sözümüzü yerine getireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız bu hafta?
Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı.
Teşekkür ediyoruz. Sizi gördük. İyi olduk. İnşallah yine çok kıymetli bilgiler alacağız sizden.
İnşallah.
Nereden başlayalım? Anne baba tutumları derken artık ilk gün heyecanı da geçti ama birçok çocukta aslında bakarsanız hala korku ve heyecan var.
Evet. Şimdi her şeyden önce çocukların eğitiminde anne baba tutumu çok önemli bir yer tutuyor. Hatta okuldan çok daha etkili onların yaklaşımları, çocuklar üzerine yaklaşımları okulun ortaya koymuş olduğu yaklaşımdan çok daha etkili oluyor. Özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklarda, ilkokul 1, 2, 3, 4, 5'te çocukları yönlendiren ilk başta anneleri babaları, daha sonra da öğretmenler oluyor. İşin en kötü tarafı iyi niyetle yapılan kötülüklerdir demiştik daha önce de. Anne babalar çocukları üzerine o kadar çok titriyorlar, o kadar çok kaygılanıyorlar, o kadar çok telaşlanıyorlar ki bütün bunlar çocuklarda olumsuz bir şekilde yansıyor ve kendilerine olan güvenlerini kaybedebiliyorlar. O kaygılardan dolayı başarısızlıklar yaşayabiliyorlar. Bugün bunlar üzerinde duracağız daha çok ve yanlış yaklaşımlarla doğru yaklaşımları karşılaştırarak dinleyicilerimizle bir sohbet havası oluşturacağız.
İnşallah biz de öyle temenni ediyoruz. Pekala, anne babaların yaptığı en büyük hatalardan biri şudur diyebilir miyiz?
Özellikle 0-6 yaş grubunda çocuğun gelişiminde en önemli etkenlerden birisi kendine güven aşılamaktır. Bu yaşlarda çok yoğun bir şekilde etkileşim içerisindedir çocuk. Hem ailesiyle hem de çevresiyle hem de hocalarıyla ve mesela herhangi bir yanlışından dolayı gösterilen tepki biz yetişkinlerin dünyasındaki gibi çok silik olmayabilir. Bazen çok kalıcı, derin izler bırakabilir. Bunun yanında çok fazla koruyucu olmak, belki de en kötü diyebileceğimiz şey gereğinden fazla koruyucu aile tiplemesi çocuğu üzerinde en büyük yaralara yol açabilir, psikolojik sorunlara yol açabilir. Bunun haricinde birçok ailede şunu görüyoruz. Sanki çocuk okula gitmiyor da anne baba okula gidiyor. Sanki çocuk sınava hazırlanmıyor da anne baba hazırlanıyor. Öyle bir tablo çıkıyor ki karşımıza. Bazı velilerle karşılaşıyoruz. Telaş içinde geliyor. Hocam yarın yazılımız var, ne yapalım diyor. Aslında çocuğun yazılısı var o
evet,
anda.
Evet.
Ama o kadar çok olayın içerisinde kendini hissediyor ki. Bunu da en çok ev hanımı annelerde görüyoruz. Ya da işte çok yoğun olmayan ailelerde görüyoruz. Başka üzücü bir taraf bunun karşısına koyabileceğimiz, anne de baba da çalışıyor. Çok yoğun bir iş temposu içerisinde çalışıyorlar. Ve çocuklarıyla ilgilenebilecek çok fazla zaman bulamıyorlar. Çocuk ta kundaktayken başkalarının yanında büyümeye başlıyor. Ondan sonra da ya bakıcılar ya kreşler. Ve sanki kreşe gönderince ya da anaokuluna gönderince anne babanın, ailenin işi bitmiş gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Bunlar da ilgisiz çocuklar. İlgisiz çocuklar, nasıl ki güvensiz çocuklar çok sıkıntılar yaşarsa, ilgisiz çocuklar da aynı sıkıntıyı yaşıyorlar ve ilgiyi başka yerlerde arıyorlar. Tabii ki çocuk büyüdükçe sorunları da büyüyor. Orta okula geldiğinde her şeyden önemlisi bir ergenlik dönemi ve ergenlik dönemi başlı başına çok profesyonelce yaklaşımlar gerektiren bir dönem. Özellikle kız çocuklarında anne babanın çok iyi birer rehber olması gerekiyor. Ve bunun yanında tabii ki okul da yardımcı olacak bu. Ama anne babanın yaklaşımları bu bağlamda çok önemli bir yer tutuyor. Erkek ergenlerde ise o anda tabii ki bir ben merkeziyetçi tutum anne baba tarafından yanlış anlaşılıyor. İşte benim oğlum asi, benim kızım bana karşı geliyor, hiçbir dediğimi yapmıyor gibisinden bazı tablolar çıkıyor karşısına. Evet. Bu tablolarla birlikte anne baba hem üzgün hem de tabii ki bunun karşısında koyabileceği herhangi bir gücü olmadığı için aciz kalıp şiddete başvurabiliyor. Ve tabii ki bu en kötü durum, şiddete başvurması. Evet. Sonra liseye başlıyor çocuk ve lise dönemi çok çok farklı bir dönem. Ki çocuğun çevreye açıldığı en önemli dönemlerden birisi. Artık arkadaş anne babadan daha önemlidir ve çevresi onun için çok daha, anne babasından çok çok daha birinci plandadır. Mesela anne babasını beğenmeyebiliyor, onların yaptıklarını hor görebiliyor. Bunlar tabii ki çatışmaları da beraberinde getiriyor. Bilinçli anne baba bu tür durumlar karşısında çok sağlıklı yaklaşımlar geliştirerek bunları en az zararla kotarabilir. Ama bilinçsiz ailelerde çok ciddi sorunlar da karşımıza çıkıyor. Mesela bu konuda geçirilen cinnetler, işte anne babaya uygulanan şiddet ya da anne babanın çocuklarına uyguladığı şiddet tabii ki hepimizi çok üzüyor.
Bir dönem ne yazık ki bunları çok sık duyar olmuştuk. Özellikle görsel medyada hakikaten üzücü şeyler. O halde biz çocuğumuza ne olursa olsun doğduğu andan itibaren ne veriyorsak sonrasında muhakkak ki onu biçiyoruz. Bunun ötesinde artık bir şey yok anladığım kadarıyla.
Doğru
çünkü siz de dahil birçok psikiyatr, psikolog, çocuk doktoru kiminle konuşursak konuşalım bunca zamandır en sonu, çünkü söz dönüp dolaşıp buraya geliyor. Çocuğumuzu yargılamadan önce ona ne verdiğimize şöyle evet. Bir dönüp bakmamız gerekiyor.
Tabii ki önce anne baba kendini sorgulamalı ki acaba ben nerede hata yapıyorum da çocuğumda buna benzer sorunlar ortaya çıkıyor demeli ki. Bir de her şeyin dengesi çok önemli. Yani ne çok, şimdi bazı anne babalar çok koruyucu oluyorlar, bu zararlı. Hı hı. Çocuğu koruyucu olmayacak mıyız? Evet olacağız. Ama aşırı koruyuculuk bir anlamda çocuğa müdahale şeklinde algılanıyorsa çocuk tarafından, bu koruyuculuk olmaz, müdahale olur. O zaman çocuğun müdahale olarak algılamayacağı şekilde bir tavır ortaya koyduğumuzda çok daha başarılı oluruz. Öte yandan ilgisiz anne babalar. Yani işte ben kimin için çalışıyorum? Senin için çalışıyorum. O kadar yoruluyorum. Bir de geliyorsun, beni üzüyorsun. Hayır değil. Biz onlar için varız ve her şeyden önce çocuklarımızı, mesela çok iyi şeyler yedirip içiremeyebiliriz, giydiremeyebiliriz. Ama yakından ilgilenerek o çocuk üzerinde daha sağlıklı bir psikoloji ortaya koyabiliriz. Onun için önce çocuğumuzla ilgilenmemiz gerekiyor. Müdahaleci olmadan.
Olmadan. Şimdi ilkokul çağına yeniden dönmek isterim.
Dönelim.
Şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Bir arkadaşım okula yeni başladı, birinci sınıfa başlamıştı geçen sene kızı. Ne yapıyor, nasıl gidiyor, işte iyi mi, alışabildi mi, uyum sağlayabiliyor mu gibi ben de merak ettim, sordum. Derken konu konuyu açar ya, çok da dedi sormuyorum, mesela merak ettim, okuldan gelince sohbet ediyor musunuz, ben olsam sorarım dedim. Bir şekilde nasıl geçti bugün günün, eğlendin mi gibi sorularla o mutlaka sorarım dedim. Diyaloğunuz nasıl acaba merak ettim dedim. Onu soramıyorum dedi. Çünkü öğretmeni özellikle söyledi hepimize ki bütün velilere söyledi. Çocuğunuzu eve gelince sıkıştırmayın. Okulda ne yaptın, bugün nasıl geçti diye. O mesela benim çok aklıma takıldı. Bu tip durumlarla karşılaşan veliler de olabilir dinleyicilerimiz arasında. Sormalı mıyız? Soracaksak şayet nasıl sormalıyız? Bu konuda da bize yardımcı olur musunuz?
Tabii ki. Hocamız orada çok isabetli bir yaklaşım sergilemiş. Veliyi uyararak. Şimdi mesele sorup sormamak değil. Çocuğun dünyasında bizim ağzımızdan çıkan kelimelerin nasıl algılandığı. Şimdi sorduğumuz sorular kendisiyle ilgilendiğimiz şeklinde algılanırsa sorun yok. Ama kendisine müdahale ediyoruz, kendisini takip ediyoruz, işte kendisini baskı altında tutuyoruz. Böyle bir şey algılanırsa çocuk üzerinde, tabii ki bu bir süreç. O anda ağızdan çıkan kelime geçmişi ve geleceği ile bağlantılıdır. Mesela en iğrenç sorulardan birisi, ki hepimiz sorarız bir misafirliğe gittiğimizde, okuyor musun? Okuyorum. Nerede? Falan yerde. Dersler nasıl? İyi. Cevap çok farklı değildir. Aynı cevaptır. Dersler nasıl? İyi. Ben daha iyinin haricinde başka bir kelime duymadım sorulduğu anda. İşte önemli olan burada çocuğa karşı tavrımızı ortaya koyabilmek. Bu jest ve mimiklerimizden tutalım da ağzımızdan çıkan kelimeye kadar çok önemlidir. Aslında insanları çok rahat yönlendirebiliriz. Daha önce iletişim becerileri üzerine yaptığımız sohbetlerde de bunun üzerinde durduk. Çocuklar saflığı, temizliği ve samimiyeti severler. Ki onlar kadar saf, temiz ve samimi, dürüst, böyle olduğu gibi görünen insanlar çok azdır. Yani büyüdükçe bu özellikler azalır. Çünkü çevremize karşı, ne bileyim, birçoğumuz, üzülerek söylüyorum bunları, İki yüzlü davranmaya başlarız. Kötü olduğumuz halde iyi görünmeye çalışırız. Yorgun olduğumuz halde dinç görünmeye çalışırız. Buna benzer şeyler yaparız. Ama çocuklar bunları yutmuyor. Asla yutmuyorlar.
Evet.
Senin ağzından çıkan kelimeye bakmıyor. Ses tonuna bakıyor, beden diline bakıyor ve diyor ki, ha, annem babam beni çok seviyor, benimle ilgileniyor. Zaten çocuk anlatacaktır onu. Sizin duruşunuz bile yetecektir o anda. Nasıl gidiyor diye sormanıza gerek kalmayacaktır. O sizinle onları paylaşacaktır. Paylaşmak için birinci şart, karşıdakine müdahale edici bir durum, tutum da bulunmamaktır. Mesela çocuklarımız için yaptığımız şeyleri farkında olmadan çocuklarımızın yüzüne vururuz. Bu onlarda ters tepki yapar ve genellikle çocuklar bundan çok çok rahatsız olurlar. İşte yemiyorum, yediriyorum, içmiyorum, içiriyorum, işte o kadar, hele mesela özel okula gönderiyor diyelim ki öğrencimizi, ya da işte dershaneye gönderiyor, bak işte şu kadar dershaneye para verdik, derslerin hala niye böyle? Bunlar gerçekten çok üzücü şeyler. Ben özellikle anne babalara bu konuda daha önce okumuş olsalar bile anne baba tutumları üzerine, çocuk davranışları üzerine çalışmaları takip etmelerini isterim. Sadece televizyon kültürüyle, radyo kültürüyle bu olmaz. Mutlaka bu alanda ortaya konmuş eserleri okumaları gerekiyor. Birkaç dakika ya da yarım saat içerisine ne sığdırabiliriz, ya da çok uygun olmayan vakitlere konmuş televizyon programlarıyla ne kadar şey elde edebiliriz. Onun için okumak birinci şartımız, özellikle bu alanda yazılmış eserleri.
Üstelik ne kadar da duyarlı bir nesil yetiştirmiş oluruz okuyan örnek anne babalar ki. Hakikaten çok çok önemli. Pekala, şimdi ben netleştiremedim ama çocuğunuzun elbette ki yüzündeki ifadelerden, eve geldiği andan itibaren vaktini nasıl geçirdiğinden iyi kötü anlarsınız, ama hiçbir şey sormadığınızda bu sefer acaba benimle ilgilenmiyor annem babam gibi düşünebilir mi? Orta yolu nasıl bulacağız?
Bir şey sormayalım demedim.
Nasıl soralım? Ben o sorunun cevabını istiyorum aslında.
Birincisi, çocuğun ruh halini göz önünde bulundurmalıyız. Okulda bir arkadaşıyla tartışmıştır ya da ne bileyim hocanın vermiş olduğu bir problemi çözememiştir. Ya da başka bir sürü nedenden dolayı o anda üzgündür. Şimdi o anda üzgün olan, bırakın bir çocuğu, bir insana niye üzgünsün, ne oldu demek yerine senin için yapabileceğim bir şey var mı, sana yardımcı olabilir miyim ifadelerini kullanmak çok daha uygun. Çünkü direkt konuyla ilgili kullanılan kelimeler konudan uzaklaşmaya, karşıdaki kişinin konudan uzaklaşmasına neden olur. Onun için
tekrar edebilir miyiz o cümleyi?
Diyelim ki bir insanın bir problemi var. Direkt probleme yönelik kullanacağımız kelimeler karşıdaki kişiyle iletişimimize set vurmak için birinci nedendir. Çünkü karşıdaki kişi o problem çerçevesinin içerisinde zaten boğulmaktadır. Onun için kişiyi o çerçeveden çıkarıp farklı bir kulvarda harekete geçmemiz lazım. Ve bunun içinde her zaman sempatik davranmak işimize yaramayabilir. Onunla gülüp, onunla ağlamak, onunla üzülmek, onunla sevinmek bazen işimize yaramayabilir. Hatta çoğu zaman işimize yaramaz. Sempatik olmak yerine empati kurarak, karşıdakinin yerine kendimizi koyarak hareket ettiğimizde çok daha güzel şeyler yakalarız. Mesela televizyon seyrediyor ve yatma saati geldi bir çocuğun. O anda çocuğa yatması gerektiğini hatırlatmak çocuk üzerinde ciddi bir tepki oluşturacaktır. Zaten anne babaların en çok çocuklarla didişmeleri buradan kaynaklanır. Ve bir sonraki konumuz didişme üzerine, tartışma üzerine ya da kronikleşmiş sorunlar üzerine olsun.
Hay hay, memnuniyetle.
Bu durumda kişiyi o çerçeve içerisinde ele alıp o çerçevede yardımcı olmaya çalışmak çok ciddi sorunlar çıkarır. İşte atıyorum çocuk altına yapıyor ya da çocuk kötü olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarla birlikte. Şimdi böyle bir durumda arkadaşların kötü dediğimiz anda çocuk seninle arasına bir set koyar ve seni artık dinlemez. Ya da niye çiş yapıyorsun, kocaman adam oldun, neden beni bu kadar sıkıntıya sokuyorsun? Bitti. Çiş yapmaya devam edecektir. Altına yapmaya devam edecektir. Bunu ortadan kaldırmamız lazım.
Nasıl yapacağız?
Şöyle yapacağız. İşte oğlum böyle böyle bir sorunumuz var ve bu sorunla ilgili acaba tıbbi bir sıkıntımız var mı? Bir doktora gidelim. Çocuk çözüme gittiğinin farkına varacaktır anne babanın. Doktora gidildi. Ondan sonra da herhangi bir sorun çıkmadı. Hala devam ediyor altına yapmaya. Ve oğlum bu konuda bir psikologdan yardım alabiliriz. Ben de yardımcı olabilirim. Başka birinin ağzından aynı noktalar duyduğunda ve bizim o çocuğun problemiyle uğraştığımızı fark ettiğinde çocuk kendiliğinden bizim yanımızda yer alacaktır. Bunun haricinde kötü arkadaşları var. Senin arkadaşların kötü. Hayır. Dolaylı yollardan arkadaş seçiminin ne kadar önemli olduğunu dile getiren bir makale okumasını isteyebiliriz o anda. Zaten çocuk büyüktür o anda. Ya da mesela doğal ortamı içerisinde ama bunun yapmacık olduğunu anlarsa çocuk tekrar set çekmeye başlar. Doğal ortamı içerisinde başka bir insana başından geçen, kötü arkadaşlıktan dolayı başından geçen bir olay anlattırılabilir. Kısacası direkt herhangi bir suça yönelik yapılan hareketler başarısız sonuçlar verir. Ama dolaylı yollardan aktarabileceğimiz şeyler çocuk üzerinde daha etkili olacaktır.
Anlaşıldı. Zannediyorum dinleyicilerimiz de anlamışlardır muhakkak ki. Yine de biz küçük bir hatırlatma yapalım bu noktada. Sormak istedikleri, merak ettikleri soruları varsa, kafalarına takılan bir şeyler varsa mutlaka bize ulaşın diyoruz tabii dinleyicilerimize. Ki. Sevgili dinleyiciler, kadinadairhersey@gmail.com kadinadairhersey@gmail.com elektronik ileti adresimiz. Sayın Abdullah Yılmaz'a sormak istedikleriniz olabilir konuyla ilgili. Lütfen elektronik ileti yoluyla sorularınızı, merak ettiklerinizi, kafanıza takılanları bize ulaştırınız diyoruz ki bir sonraki programımızda da cevabını muhakkak ki bulacaksınız sorularınızı. Sayın Yılmaz, didişme üzerine hatta kronikleşmiş didişme üzerine konuşabiliriz demiştiniz. Zamanımız var, programımızı bu konuyla noktalayabiliriz sanıyorum. Çünkü akşam o yatma mevzuyla başlayan şey sabahta kalkma mevzuyla başlıyor. Yatıramıyorsunuz, kaldıramıyorsunuz. Söz sizde efendim.
Şimdi bir çocuk üzerinde güven duygusu, sevgi duygusu, otorite duygusu bunlar çok önemli şeyler. Ama dengeyi çok iyi korumak gerekiyor. Mesela çocuk tarafından dırdır eden anne baba tablosu çizdiğiniz anda o çocuğa aktarabileceğiniz herhangi bir şey yoktur. Onun için bir şeyi çok fazla söylemek sorunu çözmez. Zaten çok fazla söylüyorsanız o anda acizliğinizden dolayıdır. Başka yapacağınız hiçbir şey yoktur. Aynı şeyi söyler durursunuz. Bunun yerine mutlaka başka alternatifler geliştirmek gerekiyor. İletişim kurmak sadece konuşmak demek değil. Farklı şekillerde de karşıdaki kişiye dişini fırçalaması gerektiğini anlatabiliriz. Bunun en güzel örneklerinden birisi, diyelim ki kendi dişimizi fırçaladığımızı fark ettirmemiz. Çünkü çocuk ne görürse onu yapacaktır. Ve en önemli noktalardan birisi, anne babaların sorunlarını, özellikle saygısızlığa varan noktalara ulaşırsa bunları asla, yani olumsuz davranışları çocukların yanında sergilememeleri gerekiyor. Anne babaya dırdır ediyorsa, baba anneye dırdır ediyorsa çocuk anneye ve babaya olan saygınlığını yitirecektir. Kendisine herhangi bir müdahalede bulunulmasa da. Onun için hareketlerimize, tavırlarımıza sadece çocukla ilgili olan durumlarda değil, herkesle olan iletişimimizde dikkat etmemiz gerekiyor.
Toplumdaki bütün ilişkilerin temelinde kadın erkek ilişkileri var zaten. Evet. Bir anne evde sürekli çocuğuna olumlu davranışlar sergilemesi için dört dörtlük davransa bile, baba akşam eve gelip de anneyi küçümseyici, aşağılayıcı ya da annenin söylediğinin tersine hareketlerde bulunduğu anda bütün çocuğun dengesi bozuluyor. Ondan sonra da zaten toparlanacak hiçbir şey kalmıyor.
Evet, o çocuk anneye saygı göstermiyor artık. Babanın saygı göstermediği anneye çocuk da saygı göstermiyor.
Babaya karşı tavrı nasıl oluyor o çocuğun? Onu nasıl algılıyor?
Yaşlara göre değişiyor bu durum. Mesela annesine kötü davranan bir baba çocuğun dünyasında düşmandır. Ve intikam alınması gereken bir yaratıktır artık. Baba falan değildir. Ya da bunun tam tersi. Babasını üzen, bir de erkek kız olmasına göre de değişiyor bunlar. Kişiye göre de değişiyor. Çok göreceli bir durum olduğu
tabii
için.
Tabii çok fedakar.
Genel olarak bakalım. Ya da mesela aldırış etmeyen bir anne ve baba geliyor eve, üzgün, karşıdaki kişiyle ilgili ciddi sorunları var. Şimdi burada çocuk herhangi bir şekilde bir şey fark ettirmiyor. Ama evleneceği zaman bütün bunlar bir film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor ve karşıdaki kişiye güvensizliğini yansıtıyor. Zaten güvensizliğin olduğu bir yerde de paylaşım olmuyor. Güvensizliğin olduğu bir yerde üretim olmuyor. Bu da beraberinde geliyor. Onun için özellikle sorunlarımızı kronikleştirmemek birinci hedefimiz olmalı. Diyelim ki ortada bir sorun var ve bu sorunu oturarak iki kişi halledemiyor. Mutlaka bir danışmana gitmeleri lazım. Bir psikolog olabilir bu ya da aile danışmanı olabilir. Mutlaka başka birileriyle paylaşmaları gerekir. Çünkü artık o sizin çözeceğiniz bir problem olmaktan çıkmış. Bir kere söylemişsiniz, iki kere söylemişsiniz, konuşmuşsunuz, tartışmışsınız, sorun çözülmemiş. Bu artık bir uzmanın işidir. Ve uzmanı da dinlemek lazım bu noktada. Söylediklerini, yapmalarını istediği uygulamaları yapmaları lazım.
Dinlemek aslında birçok şeyin çözümü. Belki de şu an çözümü olmayan ilişkilerin temelinin çoğunda dinlememek yatıyor ya da kendi istediğimiz gibi algılamak yatıyor. Evet. Zaten dinlemeyi bilsek sanıyorum o danışmana ya da psikoloğa da ihtiyacımız kalmayacak.
Tabii ki dinlemenin birinci kuralı empati kurabilmektir. Karşıdakinin nasıl bir konumda olduğunu görebilmektir, fark edebilmektir. Bunu yaptığı anda kişi zaten oturup düşünecektir. Yani bu hareket çok saçma geliyor bana ama karşıdaki kişi acaba bunu niye yaptı? Bunu masaya yatırdığında şöyle söyleyeyim. Daha önce de bahsettik. Bütün davranışların altında olumlu bir niyet yatar. Adam hırsızlık yapıyor diyelim ki. Refah bir hayat yaşamak için hırsızlık yapıyor. Çünkü parası yok. Davranışın altında olumlu bir niyet var. Ama davranış kötü bir davranış. Ya da işte anne evin çok düzenli olmasını istiyor. Ama baba dağınık. Şimdi burada anne onlar için, hem eşi için hem çocukları için düzenli bir yerde, temiz, nezih bir ortamda yaşamak istemesi o kadar doğal ki. Ama baba o anda böyle düşünmüyor. Daha pratik hareket etmek istiyor. Hayatı daha hızlı, daha canlı yaşamak istiyor. Ve diyelim ki evet, çorabınızı alıp çamaşır makinesine atmak gerçekten çok fazla bir zaman almaz. Ama o anda hayatı yaşarken bunları fark edemiyoruz. Ve burada her iki taraf da birbirine anlayışlı davrandığında aslında bu sorun da ortadan kalkar. İşte diyelim ki karşıdaki kişi çorabını getirdi, salonun ortasına attı. Onu almak yerine, alıp kendisi alıp çamaşır makinesine atmak yerine ya da kirli sepetine atmak yerine, ya canım bak bu çorabın burada bulunması beni üzüyor, beni rahatsız ediyor. Bu konuda biraz daha hassas olman beni çok mutlu edecek, dedi. Aradan bir gün geçti ve ertesi gün çorap orada değil, çamaşır makinesinde. Canım, bugün beni çok mutlu ettin. Evet, çok basit bir şey ama benim rahatsızlığımı dikkate alman benim için çok önemli bir şey. Beni sevdiğini gösteren bir şey. Teşekkür ediyorum sana. Seni seviyorum. İşte bitti, sorun çözüldü. Ama zaten en büyük sıkıntılar patlamalarla gerçekleşiyor. İşte çorap salonda görüldü ve sen zaten hep böyle yapıyorsun. Genelleme yaptıktan sonra iş bitmiştir artık. Karşıdaki kişi hemen savunmaya geçer. Ben hep öyle yapmıyorum. Kendi içinden söyleyecektir. Bu genellemeler, sen hep böyle yapıyorsun, beni dinlemiyorsun, beni çok üzüyorsun, işte her şeyi ben yapmak zorunda kalıyorum gibi sözler karşıdaki kişiye hiçbir faydası olmayacak. Hep zararı olacak şeyler.
Ama biz doğuştan ne kadar yanlış şeyler öğreniyoruz öyle.
Maalesef.
Dediğiniz gibi o halde anne baba olmadan önce, ki daha önce de bunu söylediğimizi hatırlıyorum. Anne baba olmadan önce kişisel gelişim kitaplarını elimize alacağız.
Evet.
Uzmanlara kulak vereceğiz. Okuyacağız.
Evet.
Ki aynı hatalarla bir nesilde biz yetiştirmeyelim, öyle değil mi?
Evet, kesinlikle.
Sayın Yılmaz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Zaman yine su gibi akıp geçti bizim için. Haftaya yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Ve son olarak anne babalara söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben bütün eğitim camiasına, öğrencilerimize, velilerimize 2012-2011 öğretim yılının güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Ve sağlıklı nesiller bilinçli veliler sayesinde mümkün olacaktır. Sağlıklı nesillerle birlikte olmak ümidiyle.
Çok güzel dilekleriniz. Bu dileklere biz de katılıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz sevgili dinleyiciler.
Hoşça kalın.
Kadına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Ayşe Yücel.